Ayrım 21. Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, sayfa 215. Aslında bu en akıl almaz yeri aklıma getirmem dahi içinde bulunduğum cinnet halinin tezahürüydü. Beyazıt'tan doğruca Fatih'e geçtim. Semt karakolunda önce mahalle bekçisine durumu izah ettim. Bekçiye derdimi anlatsam da beni inzibat çavuşuna yönlendirdi. Çavuş böylesi bir hanım ile ilgili bir muamelede bulunmadıklarını bildirdi. Fakat tam ben çıkacakken onu evinden zaptiyelere ben aldırdım. Gelen talimat nedeniyle nezarete götürdüler. Bu sözden sonra öfke, şaşkınlık ve anlamsızlık karışımı bir bakışla çavuşa baktım. Çavuş benim bakışımdan sonra yönünü öteye döndü. Ben de hiçbir şey söylemeden karakoldan dışarı çıktım. Nezaretin yolunu tuttum. Dahiliye nezaretine geldiğine göre muhakkak ağır itham ile karşı karşıyaydı. Nezarete kendimi tanıtarak girmek istesem de Samiye Hanım'ın ismini duyan memur biraz bekle deyip beni uzunca bir beklemeye aldı. Samiye Hanım'ın nezaret için ağır bir misafir olduğu belliydi. Dahiliye nezareti Bekir Ağa bölüğüne göre daha medeni ancak ağırladıkları bakımından en az Bekir Ağa bölüğü kadar mühim bir yerdi. Zaptiye memuru yanında bir inzibat subayı olduğu halde uzunca bir aradan sonra bulunduğum yere geldi. İnzibat subayının neyi oluyorsunuz sualine Bekir Ağa bölüğünde verdiğim cevapları verdim. İnzibat subayı sözü fazla uzatmadan işi bitince salıvereceğiz mühendis efendi. Lakin irtibatta olduğu insanlara dikkat etmesi onun hayrına olacaktır. Şimdilik sizi nezaretin içinde görmeyi yakışık bulmuyoruz diyerek beni dışarı çıkarttırdı. Dışarı çıktıktan sonra bir müddet daha bekledim. Sonra da Fatih'teki Samiye Hanım'ın evinin yolunu tutup annesine kızını bulduğumu ve yakında salınacağını söyledim. Biçare kadın gözleri parlayarak ''Şükürler olsun Allah'ıma'' deyip minnet dolu gözlerle bana baktı. Kadıncağız da Rahmi Ağa'nın hastanede yatarkenki günlerinde yanında bulunduğu zamanlarda aynı çaresizlik dolu gözlerle bakan bu kadıncağızın gözlerinde yıllar sonra aynı hüzünlü, çaresiz ama bir o kadar da samimi bakışları gördüm. Dokunaklı, içli, aciz ve hem merhamet dağıtan hem de merhamet arayan bakışları. Bu haldeki bakışlara sahip olunca da asıl yardıma muhtaç olanın evladının peşinde olan bir anne olduğu gerçeği ortaya çıkıyordu. Ertesi gün Samiye Hanım'ın durumu kadar annesini de merak ettiğim için yeniden evlerine gittim. Annesiyle kısa bir ayaküstü sohbet ettim. Kadıncağız bu yeni yaşadığı olaylardan derinden etkilenmişti. Öyle ki merhum kocası Rahmi Ağa'nın bir arkadaşı olmamdan öteye hiçbir sıfat taşımadığım halde ayaküstü ve bir çırpıda tüm hissettiklerini, tüm duygularını bana anlatıyordu. Gerçi herkese karşı olduğu gibi ben de onların itimadını sarsacak hiçbir şey yapmıyordum. Sohbetimizi bitirip oradan ayrılacaktım ki birden kadıncağız, ''Kızım, Samiham'' diyerek ileriye atıldı ve üstü başı pejmürde halde en az kendisi kadar pejmürde olan Samiye Hanım'a koşarak sarılıverdi. Evet, şükürler olsun ki Samiye Hanım geri dönmüştü. Geri dönmesine dönmüştü ama bitik vaziyetteydi. Gözleri kan çanağına dönmüş, dudakları yere düşmüş, omuzları çökmüş ve yüzü beyazlamış vaziyetteydi. Annesine cılız bir sarılmadan başka içeri girip çok yorgunum sözlerini ancak sarf edebilmişti. Anne kız birbirlerine sarılarak evlerine girerlerken ben de meraklı gözlerle bakışlarımı onlara çevirmiştim. Sonra da teklifsizce arkalarından evlerine girdim. İçeriye girdikten sonra ana kız uzun süre sessiz bir şekilde birbirlerine sarılarak hıçkırıklara boğulmuş vaziyette ağlaşmaya başladılar. Kısık sesli hıçkırıklardan başka hiçbir ses duyulmuyordu. Onların bu haline bir müddet sonra diğer kız kardeşler de katıldı. Onlar da aynı sessizlik içinde ağlıyorlar ve yalnızca kesik kesik hıçkırıyorlardı. Her ne kadar ağlaşsalar da bu ağlaşmaların bir yandan da kavuşmanın sevinci olduğu belliydi. Biraz sonra önce Samiye Hanım sonra da diğerleri pencere önüne konulmuş olan uzunca divanın köşesine oturdular. Birbirlerine karşıdan bakar vaziyette bir müddet sessizce beklediler. Derken Samiye Hanım söze başladı. ''3 gün uykusuz sorgulandım. durdurak bilmeden ilk gün soru sordular. Sonra aralıklar da yanıma geldiler. Hep aynı soruları sordular. 3 gün boyunca aynı sorular. Yalnızca su içtim. 3 gündür yemek yemedim. Ama emin olun hiç aç değildim. İçimde ne iştah kaldı ne de açlık hissi. İnsan denilen varlığın bu denli alçalabileceğini ne tasavvur edebilirdim ne de kendime bakarak insan denilen varlığın bu denli güçlü olabileceğini bilirdim. Samiha, güzel kardeşim, sana çok anlattık, çok söyledik. Sana ne o Frank fikirlerinden? Bizler kadınız, vazifemiz de yerimiz de bellidir ahali içinde. Büyük ablasının bu sözünden sonra Samiha Hanım ona doğru dudaklarını yere düşürerek anlamsız ve hükümsüz bir şekilde şöyle bir baktı. Sonra da sessizliği tercih ederek birkaç dakika duraladı. Sonra da aynı durgunlukla sözlerine devam etti. Teslimiyet her gün ölmektir mualla ablacığım. İçeride gördüklerim dışarı çıkınca ne yapacaklarım için bir ayna işini gördü. Bize ait olduğunu düşündüğümüz dahiliye nezaretimiz maalesef bize ait değildir. Oraya götürülenler memleket ve millete muhalif olmayan, bilakis memleketin ve milletin yanında yer alan fedakar millet evlatlarıdır. Güya suçları da devlete ve intizama baş kaldırmak ve memlekette anarşi çıkartmaktır. Belki bunların birkaçının birbirinden haberi vardır. Orasını bilemem ama benim mutat olarak münasebette bulunduğum kimsecikler şimdiye dek olmadı. Sadece memleketin hürriyetini, milletin istiklalini arzu eden birkaç kişiyle münasebetlerim oldu. Zaten beni de içeriye alıp günlerce bu fena muameleye maruz bırakmaları da o nedendeymiş. Sana ne yaptılar iki gözüm, yoksa dövdüler mi? Yok anne. O denli zillete düşmüş değillerdir. Lakin insanlıktan çıkarak geldim buraya, görüyorsunuz ya. Geçmiş olsun Samiha Hanım. Bundan sonra
ben de herhalde sizin yolunuzu tutacağım Mehmet Cemaloğlu Ali Bey. Zira siz haklısınız. Bizler yalnızca kendimiz için yaşamıyoruz ki, ailemiz de var. Benden buraya kadar diyesim geliyor Mehmet Cemaloğlu Ali Bey. İnanın bu 3 gün çok yoruldum. Yıllarca babamın ölümünden sonra büyük bir hayat mücadelesi verdim. Ama son 3 günde içinde bulunduğum hali sorguladım.
Yılmayınız, yılmayınız. Bana da müsaade, zira fena halde yorgun ve bitkinsiniz. Bu son sözü ve şaşkınca bir bakışla bakan Mahbey Kerim'in bu hali adeta ay tutulması gibi bir şeydi. O nur yüzlü, sanki tüm ışıltısı karanlıklara mahkum edilmiş bir mahpus halini almıştı. Bir insana mana veren onun yaşadığı hayatın içindeki mücadelesiydi. Adeta o mücadelede kolu kanadı kırık haliyle Mahbey Kerim süslerinin çoğunu kaybetmiş gibiydi. Lakin hayatta dayanacak kimsesi kalmamış ve bir ailenin tüm yükünü omuzlamış olarak sürdürdüğü hayatında başından geçen badirelerden sonra bu geri çekilişi anlayışla karşılamaktan başka ne yapmalıydık? Ona da ailesine de bu haliyle sahip olduğum hangi sıfatla ve ne şekilde yardım edebilirdim? Kaldı ki memleketin umumi hali içinde onlardan farklı az da insan yoktu ki. Fakat çaresizlikler çare üretir ya. Bir anlık bir tereddütten sonra kararımı verdim ve müsaade isteyerek Osman Bey'in yolunu tuttum. Mario, sevgili dostum, o aklıma geldi. Bana bıraktı, lakin benim borç kabul ettiğim mirası. Onu kullanmaya karar verdim ve bankaya yatırdığım parayı çektim. Aynı gün içinde tekrar geriye döndüm. Samiha Hanımların evine geldim. Annesinin de bulunduğu ortamda babanızın eski bir dostu olarak, daha da mühimi bir insan olarak bu müşkil halinize bir nebze de olsa destek olması niyetiyle diyerek 3000 lirayı onlara uzattım. Samiha Hanım gözleri şaşkınlıktan açılmış vaziyette bakarken annesi minnet dolu gözlerle yüzüme bakıp "Sağ ol evladım, fakat" dese de Samiha Hanım'ın bakışlarındaki ikna olmayışın muhakkak sözlerine yansıyacağı düşüncesi beni yanıltmadı. "Mehmet Cemaloğlu Ali Bey, bu kadar fazla paraya sahip oluşunuz beni şaşırttı. Ali Cenaplığınız ve inayetiniz karşısında minnettar oluruz. Lakin..." "Haklısınız. Bildiğim kadarıyla siz de müşkül vaziyetteydiniz. Zira merhum peder beyimin sağlığında da geçimini ancak emeğiyle idame ettiren bir memurdan öte bir insan değildiniz.
Oysa şimdi bizim karşımıza ancak bir bezirganda bulunacak kadar yüklü bir para ile çıktınız. Merak etmek hakkımız değil mi?
Hakkınız tabii ki. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Hiçbir karşılık gütmeksizin size verdiğim bir yardım parasıdır bu para. Şayet sizleri tatmin edecekse bu parayı bir borç olarak alınız. Ödeme vadesi size kalmış olan bir borç. Bir bakıma emniyet varlığı olarak telakki ediniz. Anlatması uzun hikaye ama bu para bana bir dostumun hediyesi. Benim de ihtiyacım yok.
Ya ailenizin?
Sizin kadar değil. Samiha Hanım'ın çok da ikna olmamış vaziyette de olsa emaneten ve istediğiniz anda geri alabilirsiniz diyerek Mario'dan miras olan 3.000 lirayı aldı. Biliyordum ki benim için de kullanılması zül gibi olan bu para onun için de ancak bir kötü gün koruması olacaktı. Mario'nun mirasının sonuna kadar helal parayla kazanılmış bir miras olduğuna inanıyordum. Zira bu ecnebi dostumun bana bıraktığı para hem benim hem de Samiha Hanım'ın işine yaramıştı. Her ne kadar Samiha Hanım ve ailesinin müşkülatını ancak bu kadar çözebilsem de yine de içim rahat olarak İstanbul'dan ayrılacaktım. Lakin şimdiye dek açık ettiğimin aksine memleketime yerleşmek için gitmeyecektim. Evet, rotamı değiştirmiştim. Samiha Hanım'a söylediğim yılmayınız sözü aslında onun yılgınlık gösterdiği benimse memleketin ve milletin hali içinde kendime hedef olarak koyduğum yeni mücadele yoluna delaletti. Bilhassa Samiha Hanım gibi bir biçareye dair reva görülen bu muamele zaten mağlubiyetten sonra gördüğüm manzaralarıyla işgal öncesi ve sonrasında İstanbul'da gördüğüm trajik sahnelerle değişmeye başlamışken son yaşadıklarım fikrimi ciddi şekilde değiştirmişti. Memleketime dönüp de sulh içinde ama ezik ve bitkin olarak yaşamak yerine mücadeleye devam etmeliydim. Güney cephelerinde beni en çok etkileyen o kahraman insan kolağası Rüstem Bey de, gönlümün sultanı olan Samiha Hanım da bir tür milli dirence sahiptiler. Lakin ne tür bir mücadeleye girecektim? Kuvva-i milli hareketleri mevcuttu. Ancak bunlar dağınık ve yerel karşı duruşlardı. Memleketimde de buna benzer karşı duruşlar zuhur etmişti. Ancak yaklaşık 55 parçalık donanması ile İstanbul Boğazı'nda demirli duran ve muazzam düzenli birlikleri ile payitahtı işgal etmiş olan bir işgal gücü vardı. Memleketin her bir köşesinde düzenli ve silahlı birlikleri bulunan düşman kuvvetlerine karşı bu şekilde zafer kazanmak bir harp gazisi olarak benim öngörüme göre imkansız ya da imkansıza yakın bir şeydi. Üstelik başımıza çullanan İngiliz ve Fransızlar petrol paylaşımı için topraklarımıza gelmişlerdi. Rusya ise rejim değişikliğiyle bu paylaşımdan şimdilik uzak duruyordu. Kaldı ki onun da gözü bir zamanlar kontrol ettiği soydaşlarımız olan Azerilerin Bakü petrolleri üzerindeydi. Kanaatimce fırsatını bulduğu anda bu zayıf Azerbaycan coğrafyasına saldıracak veya orayı bir şekilde ele geçirecekti. Hiç şüphem yoktu ki bizim yaşadığımız bu cihan harbinin aslı petrol olan bir paylaşım savaşıydı. Bizim boğazlarımız veya öz yurdumuz Anadolu tali meselelerdi. Lakin bize karşı bitip tükenmek bilmeyen düşmanlıkları neticesinde Anadolu'dan atılmamız fikri hiçbir zaman bitmeyecekti. Zira bu coğrafyadaki varlığımız onlar için her vakit uzun vadede tehditti. O nedenle buralara kadar gelmişlerdi. Lakin bizim buradan başka gidecek başkaca bir vatanımız kalmamıştı. Yaygın propagandaları olan Orta Asya'ya sürülmek ise kısa vadede yollarda telef olup ölmek, uzun vadede de Ruslara esir olmaktı. O halde zaten başkaca da akılcı yol kalmıyordu. Tıpkı meşrutiyet yıllarında olduğu üzere istiklal ile ölüm arasına sıkışıp kalmıştık. Bir bakıma istiklalimizi elde etmek için vuruşacaktık ve bu vuruşmanın neticesinde de hayatta kalır ve kazanırsak onurumuzla yaşayacak, kaybeder de ölürsek hatırlayanlar için onurlu mevtalar olacaktık. Her şeyi de geride bıraktım İstanbul, beni bu düşünce ve duygu dünyası içinde umursamaz vaziyette yolculadı. Tıpkı Cihan Harbi'ne gidişim gibi. Bu kez Anadolu yollarında tıpkı eski zaman dervişleri gibi bir başıma ve yalnız başımaydım. Darıca'ya kadar geldiğim Yelkenli'den indikten sonra İzmit'e varıncaya dek yürüdüm.
Buradan bir tren ile Sakarya'ya geçtim. Sonrasında da güç bela karayolunu kullanarak, kah binek hayvanı ile kah yürüyerek, dostum Mario'nun bu defa yanına uğramadan Giresun'a vardım. Harpte işgale uğramasa da Rum çetelerinin elinde hırpalanmış Giresun'da Topal Osman Ağa bir umut ışığı gibi belirmişti. Hakkında payitahtın menfi görüşleri ileri sürdüğü Osman Ağa, Giresun şehri başta olmak üzere tüm havaliyi toparlıyordu. Benim de niyetimde onunla beraber hareket etmek vardı. Osman Ağa şehirde ağırlığını tam manasıyla hissettirmişti. Halk da onu bir kurtarıcı olmanın da ötesinde aileden biri gibi görüyordu. Nitekim memlekete giderken Giresun limanında kiraladığım yelkenli sandalın sandalcısı ısrar etmeme rağmen denize açılmamış ve bu vakitte denize açılırsam ağa dayıya ayıp olur demişti. Ağa dayı kim diye sorunca elinde tuttuğu alatı gevşetip başını yavaşça bana çevirdikten sonra şaşkınca "Sen ağa dayıyı tanımıyor musun beyzadem?" diye sormuştu. Beyzadem sözünü harpten önce bana son kez Sadullah Efendi söylemişti. Harp bizde ne beylik ne de beyzadelik bırakmıştı. Lakin hayatın cefasını iliklerine kadar çektiği ve namuslu yaşamın tüm onurunu da yüzüne yansıtan bu fukara sandalcı, benim ilmime gösterdiği hürmetten olsa gerek beyzade diye bana hitap etmişti. O an için gözlerime doluşan yaşlara engel olmaya çalışarak bilmiyorum diyebildim. Olmadı beyzadem, ağa dayıyı bilmemek nankörlük olur. Allah adamı çarpar beyzadem. Bizi gavura teslim olmaktan kurtaranı tanımamak olur mu? Batum Fatihini, Borçka kahramanını, Palikarya düşmanlarını bilmemek olur mu? Balkan harbinde memleket millet yolunda bacağını sakatlayıp topal namını alan Osman Ağa'yı bilmemek olur mu? Anlaşılmıştı. Ağa dayı Topal Osman Ağa'ydı. Bizim havalide herkese bir nam takılırdı. Bu çok eski bir Türk geleneğinden geliyordu. Zira yiğit namıyla anılıyordu. Babamın namı da Tahsildar Ağa'ydı. Padişah Efendimizin Göreli havalisindeki arazilerinin ve mülklerinin tahsildarlığını yaptığı için işinden dolayı bu namı ona layık görmüşlerdi. Topal Osman Ağa'ya ise hem varlıklı birisi oluşu hem de himmetinden dolayı ağalığı uygun gördükleri gibi her büşküllerinde onu yanlarında görmelerinden dolayı da dayı namını münasip görmüşlerdi. Ağa dayı sandalcı da dahil herkes için Giresun'da hürmete layık bir isimdi. Akşam vakti sıradan denizciler için Karadeniz'i tekin görmediğinden dolayı sandalcılara denize açılmamalarını tavsiye etmiş. Aslında adına tavsiye denilen şey bir emirdi. Sabaha kadar balıkçı barınağında sandalcıyla konakladım. Zira Armenit yolunu yaya olarak karadan gitmeyi göze alamadım. Sabah olunca sıcak bir tarhana çorbasından ve mısır ekmeğinin yanında birkaç istavritten oluşan kahvaltımızdan sonra Keşap istikametinde kıyıdan kıyıdan Görele'ye doğru denize açıldık. Sanki yıllar önce İnebolu sahillerinden Sinop'a doğru Mario'yu bulmaya giderkenki yolculuğu yeniden yaşıyor gibiydim. Önde ben, arkada dümen ve yelkeni tutan sandalcı, soğuğa karşı Karadeniz'i yara yara gidiyorduk. O günler aklıma geldi. Aynı anı yaşamak istercesine sandalcıyla konuşmak istedim. Bana ağa dayıdan bahsetsene Arif emmi. Bahsedeyim bahsetmesine de bilmem ki onu anlatmaya benim dilim döner mi?
Niye ki emmi, sen onu tanımıyor musun?
Tanırım da beyzadem, bu dil onu anlatacak kabiliyete sahip değil ki.
O kadar yani.
O kadar tabii beyzadem. O ağa dayı ağaların dayısı, dayıların ağası. Giresun'un uşağı. Yetimlerin sahibi, öksüzlerin kanadı, dulların amisi. Fakirlerin himmetçisi, devletimizin ayakta tutanı.
Bak ne güzel anlatıyorsun emmi.
Ya öyle mi? Demek dilim açılıyor. Dilim, bu dil konuşmayı unuturdu beyzadem, unuturdu. Rumların ve Ermenilerin Rusların yaklaşmasıyla yaptıkları şımarıklıkları kesti ağa dayı. İlk işi Giresun'daki Rum okuluna asılan Rum bayrağını indirmek oldu. Gerçi Trabzon hapishanesine basıp içeridekileri çetesine katmasını da unutmamak gerek.
Bu büyük bir iş mi?
Ne bileyim işte, devlete karşı da olsa kahramanca ve delikanlıca yapılınca insanın hoşuna gidiyor. Yapan da ağadayı olunca mazur görülüyor işte.
Ama o bayrağı, o Rum bayrağını devletin adamları dahi indirtememişti ya. Emin ol Beyzadem, ağadayının o mazisindeki kahramanlıkları olmasaydı, o Rum bayrağını indirtmek için inzibat subayı Sırrı Bey ondan yardım istemek zorunda kalmazdı.
Topal Osman, Yunan Kızıl Haç gemisinin denizde olmasını aldırmadan Türk toprağında gavur bayrağı olmaz düşüncesiyle cesaretle o bayrağı indirdi. Ne yaptıysa yaptı, millet bu hareketi gördü ya, o bu milletin gönlünde tam manasıyla ağadayıydı.
Yani bir hareket her şeyi sildi mi?
Yok Beyzadem, silinecek bir şey yoktu. Sadece yeni yazılacak bir şey bekleniyordu. Cihan Harbi'nde çetesiyle ordumuza katılıp Borçka harekatına katılmıştı. Ağaydı, zengin adamdı. Kurduğu çete için silah ve mühimmat lazım olduğunda, dağlara çıktığında kardeşlerine vasiyet etmiş ve tonlarca iç fındığını sattırarak denizde silah ve mühimmat almıştı. Mütarekeden sonra kimseye danışmadan şehrin başına geçti. Maalesef Padişah Efendimiz onun için tutuklama emri çıkarttı. O da devletine silah sıkacak tıynette bir adam değildi. Giresun'u terk etti. 400 kadar adamı ile Şebin Karahisar'a geçti. Karahisarlar onu eğri belde karşıladı. Bu kardeşlerin buluşması olmuştu.
Sen orada mıydın?
Değildim ama orada olmasa da her Giresunlu yaşanan her bir hadiseyi birebir, adeta yaşar gibi orada olanlardan dinledi. Şimdi Beyzadem, Giresun'da herhangi birisini çevir de sor o yaşananları. Sana adeta yaşar gibi anlatır.
Hangisini? Şebin Karahisar'a gidişi mi?
Yok. Trabzon hapishanesine basmasından tut da şimdiye kadar yaşadığımız her şeyi.
O denli ha?
O denli ya. O denli ağadayı ile bütünleştik biz. Giresun avalisindeki tüm köylere vazifeler biçti. Ağadayı kimi askere çeti görer, kimisi kumanya hazırlar.
Karşı çıkan yok mu?
Niye karşı çıksınlar ki? Harşit'in ötesi Rum zulmünü, berisi Rum ihanetini gördü. Karahisar durduk yere mi onu bağrına bastı? Çetesindekiler dağ bayır ne demeyi onunla gezdiler. Bu millet başsız kalmanın ne manaya geldiğini, acziyete düşmüş idarecilerin ne manaya geldiğini gördü Beyzadem. Ağadayı devletin inzibat subayının, kaymakamının yapamadığını yaptı, bize baş oldu. Millet belki canı yanınca kızar ama ona hürmetle kusur etmez. Hatta bu Karadeniz tümden ona minnet borçludur. Ünye'den Batum'a kadar iz bırakmadığı bir karış Karadeniz toprağı yoktur ki ağadayının emeği geçmemiş olsun.
Yaşlı sandalcının anlattıkları gözlerimin önünden adeta yaşanmışçasına geçti gitti. Sanki ben de ağadayının yanında birebir yaşamıştım. Onun adamları ile bir olmuş ve memleket için elime silah almıştım. Cihan Harbi mağlubiyetinden beridir yaşadığımız tüm öfke patlamaları beni fevri karşı çıkışlara yöneltse de, ağadayının cismani varlığının bulunduğu memleketimde öfke dolu fevri karşı çıkışla değil, bizatihi istekle dolu iştiyaklı bir arzu ile hareket etmek istiyordum. Zaten İstanbul'da yaşadıklarım nedeniyle onun çetesine katılmayı da düşünüyordum. Lakin önce babamı ve ailemi ziyaret etmeliydim. Sandalcı beni öğleye doğru Karaburun açıklarına kadar getirebildi. Burada deniz dalgalanmaya başlayınca kendi rızamla sandaldan ben inmek istedim. Çömlekçi Deresi boyunca dağları takip ederek köyüme vardım. Bu sefer gün ışığında köye geldiğim için, köyde beni gören herkesin gün ışığında beni görünce oluşan sevinçlerini en aydınlık şekilde gördüm.
21. Ayrımın Sonu. Sayfa 226.